podcast dinle.
Efendim, iyi akşamlar dileğiyle söze başlayalım her zamanki gibi. Bundan bahsetmiştik ama tekrar edelim. Çok önemli çünkü. Dedik ya, fi tarihinde aklın dışa vurumu dildir. Dille olmaktadır. Bu durumda dil tahlili, dil çözümlemesiyle aynı zamanda bilgilerimizin kaynağını da keşfediyoruz. Bunu şimdilik bu kadar da bırakıp daha sonra bunun ayrıntısına geçeceğiz. Bu söylediğimden logos bağlamında ne kastettiğime anlatmaya çalışayım. Efendim, logos sözünün bu isimdir. Bunun fiili, mastarı legein'dir. Derlemek, toparlamak demektir. Derlemek, toparlamak, legein. Ve bunun birinci tekil şahsı lego, bu o uzun çekilir, lego'dur. Biliyorsunuz böyle oyun da vardır, çocuk oyunu, lego dedikleri. Birbirini andıran parçaların birleştirilmesiyle meydana getirilen şekiller, değil mi? Burada da derleme, toparlama derken ilk bakışta birbirini andırmayan unsurları bir araya getirerek bir bütünlüğün ortaya çıkarılması. O bütünlük insanın en önemli başta gelen hayati özelliğidir. Anlam. İnsan bir anlam varlığıdır. Bu vasfıyla insan eşsiz, benzersiz, biricik varlıktır. Başka var olanlarla bağlantısı var mıdır insanın? Beşer tarafının vardır. Hemen bunu söyleyelim. Evrim çılgınları var biliyorsunuz. Aleyhdar çılgınları, taraftar çılgınları. Hem onları hem bunları, hem İsa'ya hem Musa'ya yararlanalım. Hem evrim çılgınlarını memnun edecek bir şey söyleyelim. Beşer tarafıyla insan tabii ki evrim çizgisinde yer almaktadır. İnsan tarafıyla alakası yok evrimle. Bu ikisinin arasındaki bağlantının ne olduğunu bilmiyoruz. Çok açık ve seçik. Bütün bilimsel ukalalıklara, zırt çıktılıklara rağmen bilmiyoruz. İkisi birbiriyle mutlaka çok sıkı bir irtibat içinde. Birinden biri eksik kaldı mı insan çöküyor.
Peki bu insan tarafımıza dair tüyoları, kopyaları nereden alıyoruz biz? Hani bilimden, bilimsel manada bilemiyoruz dediniz ya.
Sosyo-kültürel bütün yapıp etmelerimiz insan tarafının eseridir. Anlatabiliyor muyum? Ve bu eşsizdir. Kimse bana Muhurizade Etri'nin enfes namelerinin beşerden Yani derimsel tarafımızdan kaynaklandığını iddia etmiş.
Ruhla mı ilgili?
Ruhla ilgilidir. Ruh nerededir bilmiyorum. Sonucunu görüyorum ama. Sonucu Süleymaniye Camii'dir. Sonucu ne bileyim ben dediğim gibi Ötri'nin eserlerindedir.
Beethoven'ın 9.
Beethoven'ın 9'un Bach'tadır, şuradadır, buradadır. Bana bunun genetik noktalarını göstereceksin ki ha beşerden geliyor diyeyim. Kimse bunu beceremiyor. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla her iki yakanın farklı menşeleri var. İnsan yakasının bilimsel anlamda menşesi kaynağı gösteremeyiz. Bilim dışı dini kaynağı var işte. Allah diyor ben ruhumdan üfledim diyor. Bitti gitti. Ya inanırsın inanmazsın bu sana kalmış bir şey.
Bilemeyiz ama değil mi bunu?
Bilemeyiz. Kesin bilinmezlikler arasındadır. Hiç burası ukalalık kaldırmaz. Şimdi derleyip toparlamadan meydana gelen bu anlam biraz önce söylediğim gibi benzersizdir. İnsanın dışındaki canlılarda anlam olayının baş gösterdiğini bize bildirecek hiçbir ipucu yoktur. Neye dayanarak yaşar? İnsan anlama dayanarak yaşar. Öteki canlılar genetik yapılanmalarına bağlanarak yaşarlar. Bunlara halk dilinde içgüdü diyoruz. Logos şu halde derlenmiş toparlanmışlık demektir. Ve logos yoluyla biz anlam ifade ediyoruz. Anlamı söylüyoruz. Bu bakımdan bu söz anlamına da manasına da gelmeye başlıyor. Çünkü söz anlamın ifadesidir. Bir sesler birikimidir. Birbiriyle uyuşması gerekmeyen, böyle bir zorunluluğun bulunmayan bir bütünlüktür ses. Yani şuna ben kutu derken K, U, T, U harflerinin bir araya getirmenin bir zorunluluğu yoktur. İnsana ait, insanla ilgili gerçekliklerin evrenselliği yoktur. Bunların başında da sözleri barındıran diller. Niye bu dil bu böyledir, o dil şöyledir? Bunun bir açıklaması yok. Buna Türkçe'de kutu diyoruz. Başka dillerde başka bir şey deniyor. İngilizce'de box diyorlar mesela. Bunu gerektirecek hiçbir şey yok ortada. Söz dedik değil mi? Söz nerede imal ediliyor?
Akılda.
Akılda. Sözün imal merkezi, imalat hanesi akıldır. Dolayısıyla bu zaman zaman akıl anlamına da gelmiştir. Ama Herakleitos'un indinde bütün bunların da ötesinde logos insanın kendisini akıl varlığı olarak tarif etmesi demektir.
Öz bilincinin farkına
varmak. Öz bilinci. Ben bir akıl varlığıyım durumuna, bilincine ulaşmasıdır.
Hocam peki logos sadece insana has bir şey mi?
Mesela evet.
Mesela insan dışındaki şeylerde de o logosa dair bir işleyiş olduğunu söylemiyor mu?
Benzerlikler de görüyoruz ama değildir. Nereden biliyoruz? Canlıları benzer biçimleri gösteren ve üreme imkanını, birlikte üreme imkanını bulunduran canlı bireylerin teşkil ettiği kümeye tür diyoruz. Canlıların hepsindeki özellikler türsel özelliklerdir. Türeme ait özelliklerdir. Tamam mı? Şöyle bir örnek vereyim. Kurt, kurt olanı ulur. Bilmiyorum kaç, 1-2 milyon yıl diyelim. Kurt türünün börü, Türkçesi börüdür onun. O türün oluşumu diyelim ki 2 milyon yıl atıyorum. Bilmiyorum şu anda kurt ne zaman tür olmuştur. O gün bugündür bu hayvan ulur. Havlar. Ve bu özelliği kendisinden türemiş olan köpeğe de intikal etmiştir.
Az evvel genetik dediğimiz şey.
Genetik olan bir olaydır. Evrimsel genetik, evolütif genetik bir durum, bir olaydır bu. Bu nesilden nesle kendiliğinden geçer. İnsan insan olalı. Diyelim ki 300 bin yıl önce insanın antropolojide, beşer bilimdeki adı Homo sapiens, sapiens'tir. Beşer demek bu. Beşer yahut adam. Latince'de. Bildiğini bilen, sadece bildiğini değil, bildiğinin üstüne katlanıp onu bilmeye çalışan bir varlıktır insan.
Bilinçlilik durumu.
Bilinç, yanın kat bilgi yetmiyor. Bu malumattır. Günümüzün bilgisi böyledir. İnformasyon Frenkçesiyle. O bildiğinin üstüne katlanıyorsun tekrar. İşte bizi felsefeye götüren de budur. Bu bildiğim eğri midir? Doğru mudur? Yanlış mıdır? Denetliyorum. Ben buraya geldim. Ali ile karşılaştım. Dedim ki TRT'nin stüdyosuna nereden gidilir? İşte dedi ki önce 50 metre yürüyeceksin. Sağa sapacaksın. Solda yeşil badanalı bir bina göreceksin. Onun dibinde işte şöyle şekilde bir kapı vardır. Neyse tamam, ben dediklerini yapıyorum. Yürürken Mücahit'le karşılaşıyorum. Ya TRT'nin stüdyosunu arıyordum. Bana Ali şöyle şöyle şöyle dedi. Ne diyorsun? Doğru mudur? Şüphe. Felsefenin giriş kapısı şüphedir. Ona tekrar soruyorum. O bana başka bir şeyi, başka bir cevap getirdiği takdirde ben bir ikilem içinde kalıyorum. Tamam mı? Nihayet bu ikilemi atlatmak üzere düşünüyor, taşınıyor, soruyor, sorguluyorum. Birincisi bir savdır. Senin söylediğin. Sonra ona karşı bir başka sav çıkıyor. Sav ne demek? Kanıtlanabilir, denetlenebilir cinsten iddiadır. Her iddia denetlenebilir, sınanabilir cinsten değildir arkadaşlar. Çünkü öyle bir ukalalık vardır. Hayat sorgulanmalıdır. Yani hayat ne demek? Neyisini sorgulayacağım ben hayatı? Hayat o kadar karmaşık bir olay ki içinde evet sorgulanabilir olanlar var, sorgulanmayanlar var.
Sorgulansa da bir sonuca ulaşılamayacak.
Aynen onu söyleme. Saçmalığa bizi götürebilir. Saçmalığa götürür. Bilgilenmeme uygun olanlar sorgulanabilirler. Ben niye bu tipteyim? Niye kara tenli değilim? İşte ne bileyim ben kara saçlı veya şöyle böyle değilim. Bunun açıklaması var. Annemden, babamdan, büyük annemden, büyük babamdan. Hareketle bunlar açıklanır. Varlığa ilişkin sorgulamaların cevabı yok. Ben niye insanım? Eşek değilim. Niye ben dünyaya geldim? Gelmeyebilirim de. Bu cevabı var mı? Yok. Niye Türkiye'de dünyaya geldim de Uganda'da gelmedim? Bunun basma kalıp bir cevabı işte annem baba Türkiye'deydi. Onlar niye Türkiye'deydiler? Sonu yok bunun. Varlık sorularının, ontik soruların kanıtlanabilir, denetlenebilir. Yani bilime geri götürebileceğimiz cinsten cevapları yok.
O zaman varlığı bir ön kabul olarak ele
ön
alıp...
Ön kabul olarak veya red ediyorsun.
Reddetmek de saçmalığa götürmez mi?
Şimdi o özellikle ilahiyata ilişkin sorunlar da yapar. İşte bana en sık gelen şeyler ben Tanrı tanımıyorum mesela diyor. Kardeşim sen Tanrı'yı tanıyorsun işte. Tanrı'dan bahsettiğine göre Tanrı'yı tanımış oluyorsun. Tanımadığım bir şeyden bahsedemem. Şunu söyleyebilirim yalnız. İnanmıyorum arkadaş. O zaman biter. Bütün akan sular durur. Tanımadığım, bilmediğim bir şeyden bahsetmem mümkün değil. Ali'yi tanımadan önce Ali yoktu benim için. Anlatabiliyor muyum? Ancak tanıştıktan sonra benim için bana göre vardır. Özellikle yani ille de varlıkça tanışmamız gerekmiyor. Bana birisi adından bahsediyor. Ben de gıyabında tanıyorum onu. Fatih Sultan Mehmet'i de biz kişi olarak tanımadık. Bunun kanıtı olabilir mi? Mesela geçmişte yer alan bir kişinin Fatih Sultan Mehmet'i varlığı kanıtlanabilir mi? Kanıtlayamazsın. Çünkü tekrar Fatih Sultan Mehmet'i canlandırıp buraya koymanın imkanı yok. Pozitiflik, pozitivizm bunu gerektiriyor. Bunu sağlayan bilimler vardır. En tanınmışı klasik mekanik. Her daim iddianı deneye sürebiliyorsun. Burada ve şimdi. Buna Latince bir adla ad hoc derler. Bu oraya mahsustur. Hiç başka bir bilimde bu rahatlığa sahip değilsin. Hatta çağdaş fizik bile klasik mekaniğin o rahatlığına sahip değil. O bakımdan bir olayı mübalağa etmemek lazım. Her şeyi kendi bağlamında tutmak zorundayız. Şimdi Legein'den meydana gelen şu isim, bu isimdir, bu fiil. Bu isim ne dedik? Derlenmişlik, toparlanmışlık. Sonra ne anlama gelmiş? Söz. Söz nereden çıkıyor? Akıldan. Bütün bu anlamları bu üstleniyor. Bunu temin eden kim? Bu fiildir. Bu çok önemli bir fiil. Okumak demektir. Okuma anlamına gelmiştir. Ne okunur? Söz okunur. Latince'ye de geçmiştir. Legere. Ve oradan farklı Avrupa dillerine intikal etmiştir. Mesela Almanca'da lesen, derlemek, toparlamak ve aynı zamanda okumak demektir. Fransızca'da da lire, gene okumak demektir. Bu derece velut bir sözdür legein, doğurgan bir sözdür. Logos Herakleitos'un indinde insanın akıl varlığı olduğunun bilincini taşıyor olmasıdır. Bu insanın en önemli özelliğidir. Derleme, toparlama bizi hep bire götürmektedir. Bir. Nereden? Dağılmışlıktan.
Çoktan bire doğru.
Çokluktan, dağılmışlıktan. Aklın en sevmediği olay dağınıklıktır. Aklın zayıfladığı, akıl zayıfladığı ölçüde insan dağılır. Kim hakimiyete ele geçirir? Duygular. Duygular dağıtırlar. Duygunun dağıttığını akıl toplar. Aklın emrine, buyruğuna giren duygular artık dağıtamazlar. Birey yaklaşmak düzen işidir. Düzenin genel geçer bir hal alması düzgünlüktür. Ne demiştik buna?
Kozmos.
Kosmos demiştik.
Hocam peki buradaki bu birin Herakleitos düşüncesinde Tanrı'yla bir ilişkisi
aynen
var
o
mı?
Birin en son en mükemmel tecellisi Tanrı'dır. Dünya ve dünyada yer alan insanın yaşaması dağınıklık gösterir. Kargaşaya açıktır. Kargaşa kaostur. Kargaşanın topyekun izalesi, yok edilmesi Tanrı'yla kaimdir. Aklın hakimiyetindeki yaşamaya hayat diyoruz. Hayat düzen halinde yol alır. O düzeni bozdun mu hayat sallanmaya başlar ve sonunda yıkılır. Hayatın yıkılmasıyla yaşama da bu dinimseldir, biyotiktir. Metabolizmamız, fizyolojimiz, sindirimimiz, kan dolaşımımız, bunlar hep yaşama olayının parçasıdırlar. Burada benim konuşmam, sizin dinlemeniz, fikir teatimiz ne üzerine bina ediliyor? Bir anlamlar dünyasının üzerine. Anlamlar dünyasıysa hayattır. Anlatabiliyor muyum? Bu hayatın yıkılması yaşamayı kötürüm kılar. Ve zamanla bunu da sonlandırır.
Yaşama daha zamana bağlı bir şey mi hayata göre?
Sürece bağlı. Zamanın icadı akılladır. Aklın dışında cereyan eden süreçtir. Süreçlilik vardır. Süreçliliğin bilinci bize zamanı veriyor. Hayvan süreçliliğini düşünemez. Duyar, hisseder. Acıkır, susar. Cinsi dürtüleri kabarır. Bunlar hepsi o süreçliliğin içinde yer alır. Gücünün zamanla azaldığını hisseder yaşlandıkça. Ama bunlar üzerinde düşünemez. Bunları anlamlandıramaz.
O zaman süreç biyotik bir şey oluyor.
Biyotik tabii. Mesela hayvan en önemlisi ölümün ne olduğunu bilmez. Ölüm gelip çattığı vakit duyar, hisseder. Ve bir takım iç güdüsel tepkilerde bulunur. Kaçar, karşı hücuma geçer. Kimi hayvan, mesela kediler gözden kaybolurlar. Gizlenirler ve gizlendikleri yerde ölürler. Sevmiyor muyum? Bunu bilerek yapmıyor.
İçgüdüsel.
İçgüdüsel olarak yapıyor. İnsan ölümü duymaz. Düşünür.
Bilir mi peki?
Biliyor. Yani öleceğini biliyor. Ölümle ne çıkacağını bilmiyor. O kesin bilmez, bilinmezlik. Ölüm düşüncesiyle yaşıyoruz. Duyuşuyla değil. Düşüncesiyle yaşıyoruz. Ve bu anlamda da ölüme mahkumuz. İdam mahkumu gibi durum. Sadece ne zaman tecelli edeceğini bilmiyoruz. Aşıyor mu? Bu dinin en önemli varlık sebeplerinden, hikmeti sebeplerinden biridir. Din olmadan bu ölüm düşüncesiyle yaşamak neredeyse imkansızdır. İnanmayanlar nasıl yaşıyorlar? Onlar da sahte inananlardandırlar. Kapıdan kovduklarını bacadan alıyorlar.
Hocam yoklukla hiçliğin farkı
çok
ne?
Farklıdır.
Çok karıştırılır.
Tamamıyla farklı bir şeydir. Yokluk var olan bir şeyin kaybıdır. Seni tanıyorum. Benim için Ali var. Burada da var olması gerekiyor. Ama yoksun. Mücahit'e soruyorum. Ali yok mu? Yok diyor. Var olman gerekiyor ki. Yani seni biliyor olmam lazım ki.
Yok mu diye soruyorum.
Yokluğunu anlayabileyim. Seni hiç tanımasam hiçsin. Anamam, anmam mümkün değil o durumda. Anlaşılıyor mu burası?
Ya hiçlik mutlak yokluk
mutlak
gibi bir şey.
Mutlak yokluk. Evet. Şurada demek ki düzgünlüğün nirengisi Tanrı oluyor. Gerçeklik dünyası bizi düzensizliğe götürüyor. Kargaşaya götürüyor. Aklın denetimindeki kargaşa yine bir düzgünlük resmi çizmektedir. Bütün benzemezlikler karşıtlık halinde kendini gösteriyor. Gece ile gündüz bunlar benziyorlar mı benzemiyorlar. Ama anlayabilmem için gece ile gündüzü karşılaştırmam lazım.
Bir de ikisi ortak paydada
birleşiyor. İkisinin ortak paydasını bulacağım ki, bulmam gerekiyor ki bunları karşılaştırabileyim. O ortak paydada gerçeklikte bulunmayan gündür. Gün geceden ve gündüzden meydana gelir diyorum. Karşıtını bulamadığımı anlamlandıramıyorum. Bunu yine ben yaşayarak anladım. Kitaptan filan değil. Malezya'ya yeni geldiğimde, yeni geldiğim her yerde olduğu gibi dile sıvandım. Dil derslerine devam ettim. Malayca. Sınıfımızda çeşitli ülkelerden gelen insanlar var. Hocamız bir ödev verdi. Tatilde ne yaptınız? En basma kalıp ödevlerdendir dil öğrenirken. İşte denize girdim, takla attım, bilmem onu yaptım, bunu ettim filan falan. Herkes bir şey yazdı. Bir Amerikalı bir hanım parmak kaldırdı. Dedi ki, ben her tarafta baktım sözlüklere, Malayca yaz adını bulamadım dedi. Yazın işte şunu yaparım, yaptım bunu ettim filan falan. O bey de gülümsedi. Malaylar çok böyle gülmeye yatkın insanlar, çok hoş insanlardır, kulakları çınlasın. Efendim dedi, bizim kışımız var mı ki yazımız olsun dedi. Sürgit hep yaz mevsiminde. Öyle olunca, öyle olunca onun bilincine varamıyorsun. Yani ben şimdi yaz mevsiminde yaşıyorum diyebilmen için kışı tanıyor olman lazım. Nasıl biliyor musun? Tabii şimdi artık Malaylar yazı kışı ayırt etmeye başladılar. Seyahat ediyorlar. Hatta zenginleri kışın işte kalkıp İsviçre'ye, Avusturya'ya kayak yapmaya falan gidiyorlar vesaire. Bu çok yeni olan bir olay. Dil çok eski bir şey. Ve her dil toplumunun aynasıdır. Karşıtlığa meydan verecek sözler var mı? Var tabii Malayca'da. Yağmur mevsimi var, kuraklık mevsimi. Gerçi kuraklık yok. Yağmurun az olduğu mevsim vardır. Bir de çok bol olduğu mevsim vardır. Bu ayrımlar var. Her gün akşam üstü yağmur yağar ama yağmur mevsimine girdiğinizde bütün gün yağmur vardır. Bu incelikleri bize yansıtacak sözleri var. Bunlardan birini istersen yaz, öbürünü kış diyebilirsin. Böyle bir anlayışı var. Demek ki biz bilinci, karşıtlıkları hesaplayarak şey yapabiliyoruz, tayin edebiliyoruz. En doğal karşıtlık insan için cinsi karşıtlık. Dişi erkek. Tamam. Ve bunun meyvesi, bunun sonucu çocuktur.
Sentezi mi?
Sentezi. İşte diyalektiğin kökeni buradadır. Ve bu sadece Herakleitos'a ve Yunan'a mahsus değil, gördük biz bunu.
Tao'da
Çin'de vardır, de gördük mesela. Bunu, Hint'te de bunu gördük.
Bu Tao'daki Ying Yang direkt
karşılığı şey.
Hocam özür diliyorum, aklıma bir şey şu anda bir şimşek çaktığı için bunu söylemem icap ediyor. Bu örneğinizden ötürü. Şimdi dişi ve erkek, bu zıtlık dediniz ya hocam. Bu zıtlıktan, yani bu kargaşadan, aslında zıtlıklar bir kargaşayı ifade ediyor.
Kargaşanın düzene sokulması.
Evet, zıtlıktan bir çocuk doğuyor. Bu da tekli, yani o az önceki
buraya geliyor.
Birliği ifade ediyor.
Buraya geliyor.
Sonra o yine ikisini bulup yeniden bire dönecek.
Tabii bu hiç durmuyor, sürekli devam ediyor.
Yani diyalektiğin sonsuzluğu gibi bir şey.
Ne dedik? Okumak dedik. Düzenlemek dedik. Değil mi? Ve nihayet düzenleten neydi?
Akıl.
Akıl. Akıl işleyişi, aklın işleyişi düşünmektir. Aklın fiil hali, etkinlik hali düşünmektir. Akıl kendi karşıtlarını üretiyor. Yani doğada gördüklerimiz, gece, gündüz, soğuk, sıcak, ne bileyim ben, dişi, erkek, acı, tatlı, gök, yer, bunlar gerçekten doğada mı var, biz mi aklediyoruz? Bu çözülemeyen, çözülmemiş olan bir sorundur.
Uyduruyor da olabiliriz değil mi?
Buna geleceğiz. Bu çok önemli, en önemli sorunumuz. Düşünerek biz karşıtları koyuyoruz ortaya. Yani düşünmenin ürünü nedir? Düşüncedir. Hep düşünce çiftleri halinde yürüyoruz. Her şey çiftiyle, karşıtıyla kaimdir. Bunun tek istisnası Herakleitos'a göre Tanrı'dır. Bütün karşıtlıkların birleştiği, ortadan kalktığı, ne diyelim, durak, istasyon,
mecra
Tanrı'dır. İşte bu çiftleşmeler düşüncenin, düşünmenin çiftleşmesi di çift demek. Dia logostur. Düşünmenin çiftler halinde yürümesi.
Düşünme başka türlü yürümüyor.
Yürümüyor. Yürümüyor.
Tanrı'yı bu yüzden mi düşünemiyoruz işte?
Aynen o. Tanrı'yı o yüzden düşünemiyoruz.
Yani düşünce ve inanç bağlamında hani çok ciddi tartışmalar oluyor, karıştırılıyor gibi bir durum söz konusu da o yüzden şey yapıyorum, ısrarla soruyorum yani.
Tabii. Yani madem ki Tanrı beni her şeyimle meydana getiriyor, yaratıyor. Bunun içinde aklım da var. Onun yarattığı aklımla ben onu nasıl ihata edebilirim? Bunu o yaratıyor. Demek ki onun karşısında benim aklım bit pisliği kadar bir şey. Bu küçücük zibidiyle ben onun muazzamlığını kavramama imkan var mı? Çünkü akıl kurallarla iş görür. Bu çok önemli bir noktadır. Kurallarla iş görür.
Ne gibi kurallar
hocam? Kuralcıdır akıl. Ona geleceğiz. O kural, aklın kurallarını tespit eden ve aralardaki bağlantıyı kuran mantıktır. Mantıktır. Aklımın ermediği sahalar mantık dışıdır. En mantık dışı olan Tanrı'dır. Bir şekilde mantığımla onu çözümleyemem. Niye inanırım o ayrı bir konu. Bu aynı bir konu. Bilirim ile inanırım ayrı şeylerdir. Bunu bize Hazreti Ali söylüyor. Sorduklarında Tanrı'ya inanıyor musun, Allah'a inanıyor musun? İnanmıyorum diyor. Şaşırıp kalıyor. Aa, sen nasıl inan? Ya diyor, bildiğime ben niye inanayım diyor. Ya, biliyorum onu. Yani şimdi ben sizi biliyorum. Ali'nin yahut da Mücahid'in varlığına inanıyor musun? Saçmalığa bak. Şimdi karşımda duruyorlar. Buradalar. Anlatabiliyor muyum? Bilmek, bilmek denenmiş, kanıtlanmış sınanmış inançtır. Kanıtlayamadığım, deneyemediğim, sınayamadığım inanç, inanç olarak kalmaya devam eder. Bilgiye dönüşmez. Hazreti Ali için Tanrı sınanmış, denenmiş, kanıtlanmış bir inançtır. Nasıl, niçin bana sormayın. Kendisine sorun artık. Nasıl, nereden tanıyor, nasıl tanıyor bilmiyorum. Ama biliyorum diyor ya onu. Bunun inanmakla bir alakası yok. Ben bir zamanlar, artık o kadar değil ama eskiden bir radyo hastasıydım. En büyük derdim dünyanın bin bir çeşit radyosunu dinlemekti. Görseli ben pek sevmem, şey yapmam. Yani zaten televizyon yoktu ama olduktan sonra da televizyonla pek fazla, sinemada öyledir, bağlantım olmamıştı. Ben işitmeye daha çok meyilliyim. En çok dinlediğim radyolardan biri de İngiliz yayın organı BBC'dir. 80'li yıllarda olmalı. BBC'de çok büyük bir filozofun beyanını yayınladılar. Bir mülakat yapıldı. Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung. Çağımızın en önemli filozoflarındandır.
Psikolog olarak biliniyor.
Psikolojiden hareketle, evet. Ölümünden az önce BBC bununla bir mülakat yapmış. 50'lerin başlarında olmalı. Sonra onu tekrar yayınladılar. İşte ben dinlediğimde 80'lerin başlarıydı. Mülakat, bilmiyorum, şimdi hatırlamıyorum. 1,5-2 saat sürmüş olabilir. Mülakatın sonunda adam Carl Gustav'a Tanrı'ya inanıyor musunuz diye sorar. Hayır der. İnanmıyor musunuz der. Ya der, ben Tanrı'yı biliyorum kardeşim diyor. Niye inanayım ki diyor. Şaştım kaldım o zaman. Aradan bir süre geçti. Saydığım, sevdiğim bir zat-ı muhterem, buradan bağımsız olarak yürüyorduk işte. Uzunca bir yürüyüşümüz vardı. Laf döndü dolaştı, Hazreti Ali'ye geldi. Ya dedi, Hazreti Ali'nin böyle bir sözü var dedi. Mıhlanıp kaldım. Ya dedim, aynı şeyi Jung da söylüyor dedim. Nasıl olur bu dedim. Ya Hazreti Ali'den almış bunu, apartmış, ya da aklı yolu bir, onun da aklına gelmiş, söylemiş. Hazreti Ali'den apartma ihtimalini zayıf görüyorum. Yani pek bilinen bir şey değildir Hazreti Ali'nin bu sözü, bu biraz önce söylediğim. Ama bilmiyorum. Yani ne desem şimdi spekülatif kalır. Kısacası senin soruna ilişkin olarak bilmek ile inanmak farklı şeylerdir.
Hocam özür diliyorum ama hem süremiz bitmek üzere, bitti daha doğrusu ama bu anlattığınız kavram dini terminolojide tahkiki iman dediğimiz
evet
duruma işaret ediyor anladığım kadarıyla.
Evet.
Yani tahkik etme, tahkik ede ede bir inancı ya da varlığı tahkik ede ede o tahkikin sonucunda onu bilme durumuna geçiş.
Şimdi her birimizin uçtaki inançları tahkik ederek bilgiye dönüştürmesi mümkün değil. Tekrar Hazreti Ali'ye dönersek, o Hazreti Ali'ye mahsus ilahi bir hediyedir. Tamam mı? Başka türlü, yani kimsenin, kimseye açık değildir Tanrı'yı bilmek. Tahkiki. O bakımdan bu çok özel bir takım insanlara onun ihsanı olmalı. Velilik dediğimizde budur zaten. Biliyor musun? Yani buradan kalkıp da kimse ya ben de tahkik ediyorum, ben niye bilmiyorum demesin. Her inancı, tekrar ediyorum, her inancı bilgiye dönüştürme imkanına sahip değiliz. Hatta ve hatta şunu da ekleyerek bitireyim. Çok hem de pek, çok değil pek az inancımız bilgiye dönüşme istidadını gösterir. Pek az. İnançların kahir ekseriyeti inanç olarak devam ederler. Herakleitos'u böyle kolay kolay sindiremeyeceğiz. O yüzden bir sonraki konuşmamıza bırakıp müsaadesini dileyelim seyircilerimizden. Bir hafta sonra görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Podcast dinle.